Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 26. Ayrım. Üçüncü günün akşamında gök gürültüsü ve yağmur getiren denizi dalgalandıran bir fırtına öncesi Freeport'ta demirlemişlerdi. Mermaid de Larue'nun baharatlı karides yemeğinin ana yemek olduğu sofrada hep birlikte yemek yiyorlardı. İkinci tabaklar doldurulduğunda Larue ve Marla yemek pişirme teorilerine dalmışken Buck'la Ray de beyzbol tartışmasına koyulmuşlardı. Bu konulardan hiçbiri Tate'in uzmanlık alanına girmediğinden tedirgin bir şekilde kendini Matthew ile eşleşmiş buldu. Sessiz kalmak korkaklık gibi olacağı için Tate kökleşmiş güneyli davranışına başvurdu. "Senin gemi yapımına ilgi duyduğunu unutmuştum," diye başladı. Buck, Mermaid'i senin kendi başına tasarladığını söyledi. "Evet, yıllarca birkaç tasarımla oynadım. Sonunda bu oldu." Yemeğini yemeye devam etti. "Sanırım her zaman geri döneceğimi düşündüm." "Öyle mi? Neden?" Gözleri birden ona dikildi ve öyle kaldı. "Çünkü başlamış olduğum şeyleri asla bitiremedim. Ara sıra bunu düşünmüş olmalısın." "Pek değil." "Yalan, her zaman daha güvenliydi. Başka şeylerle meşguldüm." "Anlaşılan, kolej hoşuna gitti. Saçın arkasından inen kalın tek bir örgü yapmayı yeğlemiş olduğuna dikkat etmişti. Bu da ona çok yakışıyordu. Çok geçmeden sana Dr. Beeman diyeceğimizi duydum. Henüz yapmam gereken bazı çalışmalar var. Birkaç yıl önce şu Smithsonian dalgasında oldukça iyi bir ün kazandın." Onun şaşkın bakışı, omuzlarını silkmesine neden oldu. Ray ve Marla olayları aktarıyorlardı. Kendisinin dergiyi almış ve iki kez okumuş olduğunu söylemenin bir anlamı yoktu. "Tarihi bir Yunan gemisinden çıkan eserleri senin tanımlamış olma fikri onları çok mutlu etmişti. Neredeyse kumanda bende bile değildi. Bir ekibin parçasıydım. Arkeolojik kısma Hayden Deal liderlik ediyordu. Benim profesörlerimden biriydi," diye ekledi. "Parlak biridir. Son görevimde Namut'ta da onunla birlikteydim. Onu da duydum." Genç kızın bir Van Dyck operasyonunun parçası olması üzüntü veriyordu. "Bir yandan çarklı. Doğru, dalınamayacak kadar derindeydi. Bilgisayar ve robot kullandık." İş konuştuğu için rahat, çenesini yumruklarına dayadı. "Bitki ve hayvan kolonileriyle ilgili inanılmaz bir film yaptık. Sanki eğlence teknesi gibi geliyor kulağa." Genç kız, "Bilimsel bir araştırmaydı," dedi soğukça. "Eğlence öncelikli değildi. Justin'i aramak ve kazmak için tasarlanmış olan cihazlar şaşırtıcı derecede başarılıydı. En üstün bilim adamları ve teknisyenlerden oluşan bir ekibimiz vardı. Ve," diye ekledi iğneleyerek, "bilimsel değerin ve bilginin ötesinde altında çıkardık. Para ve külçe altın halinde bir servet. Böylece Van Dyck daha da zenginleşti." Genç kız Matthew'nun bildiğini anladı ve yüzünün donduğunu, kas katı kesildiğini hissetti. "Bu konumuzun dışında. Bilimsel ve tarihi yararının ağırlığı, zırva, Van Dyck'ın yaptığı hiçbir şey konumuzun dışında değildir." Onun buna inanacak kadar değişmiş olması kendisini öfkelendirmişti. "Maaşını kimin ödediği senin için önemli değil mi?" "Sea Search, Van Dyck Trident'in sahibi ki o da Poseidon'un sahibi, Poseidon da Sea Search'in sahibi." Hırsla kırmızı şarap kadehini kaldırdı. "Eminim Van Dyck çalışmandan memnundur." Tate bir an için yalnızca baka kaldı. Sanki midesine bir yumruk yemiş gibiydi. Onun kendisini bu kadar küçük görmesi kalbini kırmış, karakterinin bu kadar zayıf olduğunu düşünmesi, sandığından daha fazla acı vermişti. Kendini her tarafından sular damlarken, öfke içinde, Van Dyck'ın karşısında dikilirken görebiliyordu. O öfkeyi, o korkuyu ve o berbat kayıp duygusunu anımsıyordu. Hiçbir şey söylemeden masadan kalktı ve dışarıya, yağmurun altına çıktı. Bir küfür mırıldanan Matthew da önündeki kaseyi bir yana iterek arkasından gitti. Birisi yüzüne bir ayna tutunca, "Olayları böyle mi hallediyorsun artık kızıl? Bırakıp giderek mi?" Sancak güvertesinin küpeştesinde duruyordu. Yağmur üstüne boşanırken küpeşte parmaklığını sımsıkı kavramıştı. Kuzeyde şimşek gökyüzünü yardı. "Bilmiyordum." "Doğru." "Bilmiyordum," diye tekrarladı. "İşe başladığımda, eğer haberim olmuş olsaydı, hiçbir zaman Van Dyck'la bağlantılı hiçbir şeyin parçası olmak istemezdim. Tekrar Hayden'la birlikte çalışmak, büyük ve önemli bir şeyin parçası olmak istiyordum. Onun için bana sunulan fırsatın ötesine hiç bakmadım. Durumu fark ettiği zaman, öfke ve pişmanlık duygusu devasa bir boyuttaydı ama hiç utanmadığı kadar utanmıştı. bakmış olmam gerekirdi. Neden? Bir fırsat çıktı, sen de yakaladın. İşler böyle yürür. Genç adam kendini ona dokunmaktan alıkoymak için baş parmaklarını ceplerine taktı. Sen tercihini yaptın. Ne var bunda? Önemli olan Van Dyke'ın senin düşmanın olmaması. Lanet olsun, nasıl olmaz? Taptaze bir öfke her yanını sarmıştı. Yağmur saçlarından ve yüzünden oluk gibi akıyordu. Uzaklarda gök gürledi. O senin sadece şeytanın değil Matthew. Sen ne düşünürsen düşün. Hepimizden çok şey aldı. Böylece sen de ondan bir şeyi geri aldın. Namut da biraz ün ve servet kazandın. Dediğin gibi ödemeyi kimin yaptığı umurunda değildi. Allah belanı versin Lester. Bilmiyordum dedim. Öğrendiğim anda benim gemide bulunmamı onun ayarladığını fark ettiğim anda toparlandım ve ayrıldım. Toparlandın ve ayrıldın çünkü benim ailenden yararlanacağımdan korktun. Numarayı bırak Tate. Babanın seni aradığını, neler olduğunu anlattığını biliyorum. Hatteras'a rekor zamanda ulaştın. Tate son derece yorgun bir sesle, bu doğru ve hemen gelebilmemin nedenlerinden biri, istifamı zaten sunmuş ve yola çıkma hazırlığına başlamış olmamdı. Canın cehenneme dedi. Sana hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değilim. Ama bunu kendine kanıtlamak zorunda olduğunu fark etti. Sabırsızca su damlayan saçlarını yüzünden çekti. İşi beni Hayden tavsiye ettiği için aldığımı sanıyordum. Tam kalbinin altında küçük bir kıskançlık zerresi yandı. Seninle bu Hayden arasında bir şey var mı? Tate, o bir meslektaş dedi dişlerinin arasından. Bir dost. Adımın ona ulaşmadan önce onaylı listede bulunduğunu söyledi. Yani, mantıklı düşün Lester. Ben düşündüm. İnsan bunu neden yapar? Nedenini ve bunu yapanın kim olduğunu öğrenmek istedim ve buldum. Beni Van Dyke seçmişti. Bana yaşadıklarını unutan bir adam gibi gelmiyor. Ortalarda kaç tane deniz arkeolojisi master'ı yapmış Tate Beeman var sanıyorsun? Mantıklı olmaya başladığından Matthew kendini bir aptal gibi hissetmeye başladı. İlk tahminde bir derim. Doğru. Tekrar küpeşteye döndü. Kim olduğumu biliyordu dedi hafifçe ve beni Namut da istedi. Bana inanmamakta özgürsün ama araştırmayı babam benimle temas kurmadan önce bırakıyordu. Matthew nefesini bıraktı. Elleriyle ıslak suratını ovuşturdu. Sana inanıyorum. Belki haddimi aştım. Ancak senin yalnızca önünü arttırmak için onunla çalışıyor gibi görünmen beni çileden çıkarmıştı. Genç kızın omzunun üzerinden ona fırlattığı soğuk bakış, kendini solucan gibi hissetmesine yol açtı. Haddimi aştım dedim. Öyle olmadığını bilmeliydim. Evet, bilmeliydin. Şimdi de o içini çekti. Neden itimat edecekti ki diye kendi kendine sordu. Birbirlerini gerçekten iyi tanımıyorlardı artık. Önemi yok. Yine de havayı yumuşattığımız için memnunum. Bu konuda kafayı yiyordum. Beni kullanmış olduğunu bilmek hoşuma gitmiyor. Yıllar boyunca arkamdan beni gözetlemiş olması daha da az hoşuma gidiyor. Bu onun aklına gelmeyen bir olasılıktı. Yerleştikçe bundan yeşeren vahşi dürtü kıskançlığı bastırdı. Kızı kollarından kavrayıp parmaklarının ucunda duracak şekilde kaldırdı. Seninle hiç temas kurdu mu? Herhangi bir şeye kalkıştı mı? Hayır. Tate dengesini korumak için ellerini Matthew'nun göğsüne dayadı. Yağmur, iri, ılık damlalar halinde tepelerine yağıyordu. Onu bizi vurmakla tehdit ettiği günden beri görmedim. Ama anlaşılan sürekli beni izlemiş. İlk mezuniyet öncesi araştırma gezim Poseidon için Kızıldeniz'deydi. Poseidon için diye tekrarladı. Ve şimdi onun parmağı olan kaç projeye katılmış olduğumu düşünmek zorundayım. Benim için kaç kapı açtığını ve nedenini. Nedeni basit. Sende potansiyel olduğunu gördü. Bundan yararlanabilirdi. Onun yüzündeki bakışı fark etti ve onu hızla salladı. Eğer senin kendi başına yapabileceğinden emin olmamış olsaydı, hiçbir kapıyı açmazdı. O iyilik yapmaz kızıl. Bulunduğun yere geldin çünkü zekisin ve istediğin şeyin peşinden gittin. Belki. Ancak bu onun orada, sahne arkasında olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hayır, değiştirmiyor. Tutuşu hafifledi. Onu tuttuğunu unutmamıştı. Aklından, onun aklının yeterince karışık olduğu ve eğer kendisine doğru çekerse, belki de soğuk davranmayacağı geçti. Bunun üzerine ellerini omuzlarından bileklerine kaydırdı ve onu bıraktı. Dikkate alınacak başka bir şey daha var. Ne? Dikkati dağılmıştı. Ürpertisini geçirmeye uğraşıyordu. Bu küçük, dikkatsizce hareket, Kendisine o kadar tanıdık gelmişti ki, eğer senin Nomut'ta olduğunu biliyor idiyse, ayrıldığını da biliyordur. Şimdiye kadar tekrar benimle birlikte ekip oluşturduğunu ve nereye gittiğimizi de biliyordur. Tate şimdi donacak kadar üşümüştü. Bunun için ne yapacağız? Onu yeneceğiz. Nasıl? Tekrar döndü. Ellerini ıslak küpeşteye yapıştırdı. Onun kaynakları, temasları, olanakları var. Birden içi titreyerek Matthew'ya ulaşmak için kendisini kullanacağını anladı. Yapabileceğimiz en iyi şey ona izimizi kaybettirmek. Eğer ben ayrılır, Nomu'da geri dönersem veya başka bir yere, herhangi bir yere gidersem belki benim izimi sürer. Hatta senin ailemi Anquilla veya Martinique dolaylarında bir vahşi kazavına ikna ettiğin konusunda bir şeyler sızdırabilirim. Birden geri döndü. Onu uzaklaştırabilirim. Hayır, birlikte kalacağız. En akla yakın olan benim söylediğim Matthew, eğer profesyonel olarak bana saygısı varsa ve ben bu ava ilgi duymadıysam, bunda bir şey olmadığına inanmaz mı? O zaman seni rahat bırakması daha olası gibi. Matthew, birlikte kalacağız diye tekrarladı. Onu birlikte yeneceğiz. Bunu anla Tate, birbirimize ihtiyacımız var. Kolundan tutup çekti. Nereye gidiyorsun? Köprüye gidiyoruz. Sana göstermek istediğim bir şey var. Bunu diğerlerine de anlatmamız gerekiyor. Onlara daha önce anlatmış olmam gerekirdi. Kısa basamakları tırmandı. Herkesin karara katkıda bulunmak hakkı. Karar verilmiştir. Burada lider sen değilsin, Lassiter. Kapıyı tekmeleyerek arkasından kapattı, askıdan bir ceket aldı. Eğer onlardan birinin senin kendi yoluna gitmen için oy vereceğini düşünüyorsan, göründüğün kadar akıllı değilsin demektir. Bunu üzerine al. Ceketi ona attı. Titriyorsun. Kızgınım diye düzeltti. Ancak kollarını rüzgarlığa soktu. Van Dyke'ın seni incitmek için beni kullanmasına izin vermeyeceğim. Bir raftan aldığı konya bardağı boşaltma işlemini durdurdu. Bunun seni rahatsız edeceğini sanmazdım. Genç kız dişlerini sıktı. Seni incinmiş görmek umurumda değil. Ancak bunu kendim yapmayı tercih ederim. Başkasının aleti olarak değil. Matthew'nun dudakları bir gülümsemeyle kıvrıldı. Genç kıza içine iki parmak konyak koyduğu kısa bir bardak uzattı. Biliyorsun kızıl, ıslakken her zaman harika görünürdün. Özellikle de öfkeli olduğunda. Şimdi olduğun gibi. Kendi bardağını onunkine vurdu. Beni dilimleyip balıklara yem yapmak istediğini biliyorum. Ama iş bitinceye kadar bekleyeceğini de biliyorum. Seni balık yemi olarak kullanmazdım, Lassiter. Gülümseyerek konyağını yudumladı. Balıklara fazlasıyla saygım var. Matthew güldü ve ıslak örgüsüne dostça vurarak dengesini bozdu. İyi bir beyin, korkunç bir sadakat duygusu ve inatçı bir çenenin yanında, sende bir de ne var biliyor musun Tate? Genç kız, omuzlarını silkerek dümende durmak ve yağmuru seyretmek için oraya doğru yürüdü. Matthew, dürüstlük diye mırıldandı. Bu seni gururlandırıyor. Tate gözlerini kapayarak bir duygu dalgasını geçiştirmeye çalıştı. Hala her savunmayı gizlice aşacak ve kalbini azdıracak bir yol buluyordu. Sanki bana yağ çekiyormuşsun gibi geliyor Matthew. Sakinleşerek tekrar ona bakmak için döndü. Neden? Yalnızca içimden geçeni söylüyorum Tate. Tüm diğer iyi özelliklerinle birlikte seni özel yapan o meraklı ve duyarlı yanını koruyabilmiş olmana da şaşıyorum. Senin için asla özel değildim. Evet, öyleydin. Kendisine acı veren gerçeği örtmek için omuzlarını silkti. Eğer özel olmasaydın, sen Kitsi bakiri olarak terk etmezdin. Tate'in yanakları savaş bayrakları gibi renklendi. Seni kaba, kendini beğenmiş serseri. Gerçekler gerçektir diye karşılık verdi Matthew. Onu Van Dyke konusundaki endişelerinden uzaklaştırmış olduğu için mutluydu. Konyağını bir kenara bırakarak, yastıklı bir sıranın altındaki dolabı açmak için çömeldi. Tate kapıya yönelince, ''Olduğun yerde kal'' dedi yumuşak bir sesle. ''Bunu görmek isteyeceksin ve bana inan.'' Hala çömelmiş olarak omzunun üzerinden ona baktı. ''Seni baştan çıkartmak niyetinde değilim. En azından şu anda.'' Tate'in parmakları bardağa sıktı. ''Çok yazık'' diye düşündü. İçinde yalnızca birkaç damla kalmıştı. Başından aşağı dökerse etkilemek için yeterli olmayacaktı. ''Lassiter, kuduz bir kokarcanın en sevdiğim hayvan olma şansın ne kadarsa.'' Senin beni baştan çıkarma şansın da o kadar ve görmek isteyebileceğim hiçbir şeyin olamaz. Angelique Manoir'ın günlüğünün birkaç sayfası. olduğu yerde kaldı. Eli kapıda. Angelique Manoir. Angelique'in laneti dedi. Orijinal günlük Van Dyck'ta. Neredeyse 20 yıl önce izini bulmuş ve tercüme ettirmiş. Matthew dolaptan ufak metal bir kutu aldı ve doğruldu. Babama, hizmetçinin, Angelique'in hizmetçisinin torunlarının izini sürdüğünü anlatırken duymuştum. Çoğu Bretanya'daymış. Efsanenin başladığı yer burası işte. Bunu ona anlatan Van Dyck'in babasıydı. İthalat, ihracat, gemicilik, bu tip iş kollarında bir yığın hikaye. Sürüyle efsane dolaşır ortalıkta. Angelique'in kayınpederiyle olan sözde bir akrabalık nedeniyle bu hikayeye özel bir ilgi duymuşlardı. Van Dyck'ın kolyenin kendisine ait olduğunu düşünmesinin nedeni bu. Onun kutuya gözlerini diktiğini fark etmesine karşın Matthew oturup kutuyu kucağına koydu. Van Dyck bir kontun, hatta kötü ünü olan birinin veya özellikle böyle birinin soyundan geliyor olma fikrini sevdi. Van Dyck'ın anlattığı şekliyle kont kolyeyi geri aldı. Bunu yapmak için hizmetçiyi öldürmek zorunda kalmıştı ama zaten o yalnızca bir hizmetçiydi. Bir yıl sonra oldukça feci bir şekilde Frengi'den öldüğü zaman kolye hala kendisindeydi. Tate dudaklarını ıslattı. Etki altında kalmak istemiyordu. Eğer bunları biliyor idiysen, bize neden daha önce anlatmadın? Bazısını biliyordum, bazısını bilmiyordum. Babam bunları Buck'a anlatmıştı. Buck da çoğunu kendisine sakladı. Babamın evraklarının çoğunu da ortaya çıkarmadı. O rehabilitasyonda olduğu sırada, karavanı temizlediğim birkaç yıl öncesine kadar onları hiç görmemiştim. Bu iş Buck'ı korkutuyordu. Matthew Tate'e bakarken bir parmağıyla kutunun üzerine vuruyordu. Görüyorsun, problem Van Dyck'ın babama çok fazla şey anlatması. Kibir onu dikkatsiz yaptı. Sanıyorum, kolyeyi bulmaya yaklaştığını düşündü ve böbürlenmek istedi. Babama, kontun ailesi içinde kolyenin izini nasıl sürmüş olduğunu anlattı. Bunlardan birkaçı, genç yaşta ve feci bir şekilde ölmüştü. Yaşayanlar sefalet içindeydi. Kolye satıldı, gittikçe ünü arttı ve bu serüven böylece başladı. Baban günlüğün sayfalarını nasıl kopyaladı? Günlüğünde yazdığına göre Van Dyck onu endişelendirmiş. Kazık atacağından şüphelenmiş ve kendi başına bir araştırma yapmaya karar vermiş. Kış gelip dalmaya ara verince bir fırsat yakalamış. Bu süreyi kendi başına çalışmak için kullanmış. O zaman Isabella'ya rastlamış olmalı. Ondan sonra notları şifreli. Belki Van Dyck'ın onları bulacağından endişe etti. Eski öfkesi geri dönüp yüreğini sardı. Çoğunlukla spekülasyon Tate. Çocuktum. Bana anlatmadığı bir yığın şey vardı. Aslında bana hiçbir şey anlatmadı. Bunları bir araya getirmek babamı bir araya getirmeye çalışmak gibi. Ve ben onun kim olduğunu bildiğimden bile emin değilim. Matthew, sesi şimdi nazikti. İsteyerek yanına oturmaya gitti. Bir elini onunkinin üzerine koydu. Sen yalnızca bir çocuktun. Olanları açık seçik göremediğin için kendini suçlayamazsın. Matthew genç kızın ellerine baktı. Onunki ince ve beyazdı. Altındaki kendi eli iri, yara izi dolu ve nasırlıydı. Bu diye düşündü, aralarındaki farkı başka hiçbir şeyin yapamayacağı kadar iyi ortaya koyuyordu. Ne planlıyordu bilemiyordum. Bir şeyler döndüğünü anlıyordum. O gün onun Van Dyck'la birlikte dalmasını istemediğimi biliyorum. Bir gece önce birbirlerine girdiklerini duymuştum. Ondan dalmamasını istedim ya da en azından onunla birlikte dalmama izin vermesini. Yalnızca gülüp geçti. Anıyı silkeledi kafasından. Ama bu senin soruna yanıt vermiyor. Tek olasılık babamın Van Dyck'in kamerasına girip bir şeyler aramış olması. Günlüğü buldu ve bu sayfaları kopyaladı. Bunun üzerinden çok fazla bir zaman geçmemiş olmalı çünkü bu tartıştıkları şeyin bir parçasıydı. Günlük, kolye. Bana bunu neden anlatıyorsun Matthew? Değiştirilemeyecek böylesine acı verici bir şeyi neden tekrarlıyorsun? Çünkü sırf ben söylediğim için kalmayacağını biliyorum. Elini geri çekti. Demek benim acıma duygum üzerine bir oyun bu. Bu işin geri planı. Bilim adamları geri plana, gerçeklere ve teorilere gerek duyar. Doğru mu? Biliyorum, Isabella'yı bulacağımıza inanmıyorsun. Bakışı onunkini yakaladı. Tartıyordu. Kolyeyi hiçbir şekilde bulamayacağımızı, bulsak bile onun ilginç ve değerli antika bir mücevher parçasından başka bir şey olmadığını düşünüyorsun. Tamam, bu doğru. Söylediğin hiçbir şey beni başka türlüsüne inandıramaz. Senin neden inanma gereği duyduğunu anlıyorum ancak bu gerçekleri değiştirmiyor. Ama biz gerçekleri avlamıyoruz, Tate. Kutuyu açtı ve kargacık burgacık, aceleyle yazılmış yazılarla dolu kağıtlar verdi. Bunu unuttuğunu sanmıyorum. Unuttuysan, belki bu sana anımsatır. 26. ayrımın sonu. Sayfa 254. Devamı 27. ayrımda.